Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Beyyine Suresinin 6 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ Sadakallahu al-Aliyyul Azim.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmış bulunanların en kötüleridir. İman edip de salih amellerde bulunanlarsa, işte onlar da yaratılmış olanların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere, altından ırmaklar akan adım cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu, Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed Mustafa ve Mutahhar Ahli Beytine selam ve selavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21 Hordart 1400, Hicri Kameri 30 Şevval 1442 ve Miladi takvimle 11 Haziran 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Meysen Feriver ve arkadaşım Mehtap Hamine ile birlikte sunacağımız akşam haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Hazreti Masume Selamullah Aleyha'nın veladeti üzerine din alimi Sayın Şeyh Yahya Kamacı ile yapılan röportaj, Aydın Gelecek, Semavi Tilavetler, İran ve Hindistan işbirliği alanları ve fırsatları ve Kur'an'dan Öğrenelim başlıklı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Değerli dinleyiciler, ayrıca İmam Rıza Aleyhisselam'ın saygın kız kardeşinin kutlu veladet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle tüm Ehl-i Beyt aşıklarını tebrik ediyoruz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Son 24 saatte İran'da koronavirüsten 124 kişi daha hayatını kaybetti. Razikov, Fars aşısının tehlikesi olduğu onaylandı. Cumhurbaşkanı adaylarından Zakani Aile Bakanlığı kurması önerisinde bulundu. Mike Pompeo, F-35 sözleşmeleri ve General Süleymani suikastının normalleşme anlaşmalarında etkili olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, Türkiye ile Mısır ilişkileri hakkında iyimser olduğunu söyledi. Ve Filistinliler Siyonist askerler ile Batı Şeria'da çatıştı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada geçen gün içerisinde 124 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüs hastalığından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 81.796'ya ulaştı bilgisine yer verildi. İran Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Cuma günü yaptığı açıklamada dünden bugüne kesin tanı kriterlerine göre 9.966 yeni COVID-19 hastası tespit edildi. Bunların 1.327'si hastaneye kaldırılırken ülkedeki toplam COVID-19 hasta sayısı 3.013.078'e ulaştı ifadelerine yer verdi. İran Sağlık Bakanlığı bu bilgiye şunları da ekledi. Şu ana kadar 2.624.802 hasta iyileşti veya hastanelerden taburcu oldu. Resmi istatistiklere göre koronavirüs dünya çapında 175 milyondan fazla kişiye bulaştı ve 3.789.000'den fazla insanı ölüme götürdü.
Razi Aşı ve Serum Üretim Araştırma ve Teknoloji Enstitüsü Başkan Yardımcısı Razikov Pars adı verilen korona aşısının güvenli ve zararsız olduğunu açıkladı. İrna'ya göre Muhammed Hasan Fellah Mehrabadi şöyle dedi. Razikov Pars aşısının immünojenisitesi insan testinin ikinci aşamasında doğrulandı ve etkinliği de üçüncü aşamada doğrulandı. Fellah Mehrabadi, insan testi ve klinik deneylerinin ikinci aşamasının 150 gönüllünün Temmuz 2021'in sonuna kadar aşıyı alması ile gerçekleşeceğini beklediğini belirterek şunları ekledi. Muhtemelen Razikov Pars aşısı yaz sonuna kadar genel aşılamalar için kullanılabilir olacaktır.
İran İslam Cumhuriyeti Seçim Kurulu sözcüsü şöyle bir açıklamada bulundu. Kanada hükümetinin bu ülkede yaşayan İranlıların Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanması konusunda işbirliği yapmama kararı uluslararası hukuka aykırıdır. Genç Muhabirler Kulübü'ne göre Seyyid İsmail Musevi, Kanada hükümetinin Kanada'daki 13. İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin doğrudan düzenlenmesinde işbirliği yapmamasına atıfta bulunarak şunlar söyledi. Seçimlerin bu ülkede düzenlenmesi, İran'ın New York'taki daimi temsilciliği aracılığı ile Kanada'nın Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndaki elçisi üzerinden görüşüldü. İran İslam Cumhuriyeti Seçim Kurulu Sözcüsü şu ana kadar Kanada topraklarında doğrudan Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılması için Kanada hükümetinden uygun bir yanıt alınmadı diye ekledi. Seçim Kurulu Sözcüsü ayrıca kalan süre içerisinde ve İran Dışişleri Bakanlığı'nın bu düzenlemeyi yapacak kişileri ve temsilcileri göndermesinin imkansızlığı nedeniyle şu anda doğrudan seçim yapma imkanı sağlanmadı dedi. Musevi ayrıca şu açıklamada da bulundu. Dışişleri Bakanlığı'nda bulunan sınır dışı seçim merkezinin Washington'daki İran çıkarlarını koruma ofisi ile koordinasyonu çerçevesinde Kanada'da yaşayan İranlıların Amerika sınırına yakın kasabalardan birinde bulunmaları için gerekli düzenlemeler yapıldı.
İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri adayı Alireza Zakani seçimi kazanması halinde aile için bir bakanlık kuracağını vurguladı. İran Press'in verdiği habere göre Alireza Zakani bugün yaptığı açıklamada seçim yarışmasını kazanırsak bakanı ve bu bakanlığın başındakinin bir kadın olacak, aileler, çocuklar, gençler için bir bakanlık kuracağız ifadelerine yer verdi. Kadınlarla yaptığı görüşmede Zakani toplumdaki değişim sürecinin kültüre dayalı olduğunu belirterek kadının aile içindeki rolü çok önemli ve korumaya ihtiyacı var. Ayrıca kadının toplumdaki rolü çok önemli ve esaslıdır dedi. İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri adayı Alireza Zakani siyasette kadının varlığına vurgu yaparak ülkede az bir kısmı sigortalı olmak üzere 3,5 milyon geçim sağlayan kadın var ve ülkede toplam 21 milyon ev hanımı var. Böylece istenilen aile yetiştirilirse ülkenin kültürel arasındaki ciddi bir değişimi tanık olacağız vurgusunda bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Ordusu Güvenlik ve İstihbarat Güçleri, sınır dışında faaliyet gösteren monarşist çetenin elebaşısının ülkenin kuzeyinde yakalandı. MİHA Haber Ajansı'nın Cuma günü raporuna göre, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Güvenlik ve İstihbarat Güçleri, özel istihbari domine etmenin ardından baskın yaparak İran'ın kuzeyindeki Mazenderan eyaletinde yurt dışında yerleşik bir monarşist çetenin elebaşısı ve paralı askerini tutukladı. Rapora göre tutuklu şahıs 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine maksimum katılımı azaltmaya yönelik kampanyalar başlatıp siber ve gerçek alanda üye toplayarak ve olası fırsatlar yaratarak toplumun siyasi ve güvenlik atmosferini gerginleştirmeyi amaçlıyordu.
Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Edward Ned Price yaptığı açıklamada 3 eski İranlı hükümet yetkilisine yönelik yaptırımların kaldırılması ile Mercam Nükleer Anlaşması'nın kaderini belirlemek için Viyana'da devam eden müzakereler arasında hiçbir bağlantı yoktur dedi. CNN'e göre Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, bu süreç Amerika Hazine Bakanlığı'nın düzenli olarak gözden geçirdiği yaptırımlar ve idari prosedürler ilkelerine uygun rutin ve teknik bir prosedürdür ve gerekli adımlar sayılır açıklamasında bulundu. Viyana görüşmelerine atıfta bulunan Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, önceki müzakerelerde kaydedilen ilerlemeye rağmen zorlukların devam ettiğini ve önemli sorunların iki taraf arasında ihtilaflara neden olduğunu sözlerine ekledi. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken de dün yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı 3 eski İranlı hükümet yetkilisini ve daha önce İran petrokimya ürünlerinin satın alınması, aktarılması ve satılması, devredilmesi veya pazarlaması ile ilgili 2 şirkete yaptırım uygulandığı ifadelerine yer verdi. Washington hükümeti Viyana görüşmeleri aracılığıyla Amerika'nın Berjam nükleer anlaşmasına dönmesinin önünü açmayı planladığını iddia ediyor. Ancak Washington şimdiye kadar anlaşmaya dönmek için gerekli adımları atmayı reddetti.
Rusya'nın Uluslararası Örgütler Elçisi Viyana görüşmelerinin sonucunu İran ve Amerika için önemli olan bazı sorunların çözülememesi nedeniyle tahmin edilmesinin zor olduğunu belirtti. Mihail Ulyanov, Rusya'nın Sputnik Haber Ajansı'na verdiği demeçte şu açıklamalarda bulundu. Berjam nükleer anlaşmasını yeniden canlandırmak için Viyana müzakerelerinin bir sonraki turu bu hafta başlayacak. Sonucu tahmin etmek ise zor görünüyor çünkü Amerika ve İran için temel öneme sahip bir dizi mesele henüz çözülmemiş durumda. Ulyanov bir sonraki tur kesinlikle bu hafta başlayacak açıklamasında bulundu. Ulyanov'a göre en önemli konu müzakerelerde başarılı bir sonuca ulaşmaya çalışma iradesinin olup olmadığı ve bu sürecin ne kadar süreceğidir. Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus haber ajansı RIA Novosti'ye verdiği demeçte Berjam nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması ile ilgili Viyana müzakerelerinin ilerleyişi hakkında anlaşmanın şu anda tartışılmakta olan kilit bileşenlerinden birinin İran'ın petrolünün dünya piyasasına dönmesinin önünü açmak olduğunu belirtti. Berjam nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması konusundaki Viyana müzakerelerinin Cuma günü devam edeceğini vurgulayarak Ryabkov, Viyana müzakerelerinde kalan sorunlar çözülene kadar Berjam nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılmasının olası görülmediğini söyledi.
Eski Amerika Dışişleri Bakanı, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Şehit Komutanı terör saldırısı düzenlemesinin ve Amerikan F-35 savaş uçaklarının Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılması sözleşmesinin Tel Aviv ile bazı Arap ülkeleri arasındaki ilişkileri normalleştirmeye yönelik bir anlaşmanın sonuçlandırılmasında etkili olduğunu itiraf etti. Siyonist Yediyot Aharonot gazetesine röportaj veren Mike Pompeo, bazı Arap ülkeleriyle Tel Aviv ilişkilerinin normalleşmesi ve Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Hac Kasım Süleymani'ye yönelik terör saldırısı dahil olmak üzere çeşitli konulara değindi. Royal Yom gazetesi Yediyot Aharonot gazetesinden naklen eski Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Amerika'nın F-35 savaş uçaklarını Birleşik Arap Emirlikleri'ne satma sözleşmesinin Abu Dhabi ile Tel Aviv arasındaki ilişkileri normalleştirmeye yönelik bir anlaşmanın imzalanmasında etkili olduğunu ve hatta kilit bir koşul olduğunu söylediğini aktardı. İbranice yayın yapan gazete, Mike Pompeo'nun Abu Dhabi ve Manama arasındaki ilişkilerin Tel Aviv ile normalleşme anlaşmasının imzalanmasında kilit rol oynadığını ve bu konuda yoğun görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtti. Filistin El Yam haber sitesinin röportajın başka bir bölümünü tercüme ettiği haberine göre eski Amerika Dışişleri Bakanı Washington'un Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı'na suikast düzenlemesinin ilişkilerin normalleşmesine katkıda bulunduğunu kabul etti.
Tahran Radyosu'ndan haber bültenimiz devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yakın zamanda Ankara-Kahire ilişkilerinin iyileşeceğini ve büyükelçiliklerinin faaliyete başlayacaklarını belirtti. İSNA Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TRT'ye verdiği özel röportajda Türkiye ve Mısır istihbarat teşkilatları arasında bağ kurulduğunu ve iki ülkenin ilişkilerinin Dışişleri Bakanlarının istişareleri düzeyinde devam ettiğini belirtti. Çavuşoğlu şimdiye dek müzakerelerin iyi düzeyde devam ettiğini ve yakında muhtemelen iki bakan arasında görüşmenin olacağını da belirtti. Buna rağmen Rusya'nın TASS haber ajansının Mısırlı bir kaynağı dayandırdığı habere göre Kahire-Ankara ile ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda iyimser değildir ve iki ülke arasındaki normalleşme müzakerelerinde şu ana kadar önemli bir ilerleme kaydedilmemiştir. Rusya'nın TASS haber ajansına göre Mısır, Türkiye'nin Libya'dan ayrılmasını istiyor ancak Ankara yetkilileri bu alanda henüz harekete geçmemiştir. Son zamanlarda Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mısır ile ilişkilerin normalleştirilmesinin Libya'daki duruma olumlu yansıyacağını belirtmişti. Halbuki Türkiye Libya'daki nüfuzunu ve etkinliğini korumaya çalışmaktadır. Ankara ve Kahire 2013'te Mursi hükümetinin düşmesinden ve Mısır'daki Abdülfettah Sisi'nin askeri darbesinden bu yana ilişkileri hep kötüye gitmişti. Halbuki Mursi döneminde Ankara Kahire'ye çok yakınlaşmıştı.
Türkiye Savunma Bakanı bölgesel ve güvenlik meseleleri hususunda Amerikalı mevkidaşı ile görüş tatilinde bulundu. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Amerika Savunma Bakanı Lloyd James Austin 10 Haziran 2021'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu geçen görüşmede NATO zirvesi öncesi bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur bilgisine yer verildi. Buna ilaveten yapılan son planlamalara göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Başkanı Joe Biden ile Brüksel'de görüşüp ihtilaf konularını ele alacaktır. Ankara ve Washington arasındaki ihtilaflı konulardan biri de Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasıdır. Amerika S-400 sisteminin 5. nesil F-35 avcı uçağı için bir tehdit oluşturduğunu ve bu avcı uçaklarının açıklarını tespit edip Moskova'ya transfer edebileceğini iddia ediyor.
Irak Kürt Yönetimi Bölgesi parlamento üyelerinden biri Türkiye ordusunun saldırılarının ardından bu bölgede 38 köyün boşaltıldığını ve birçok arazi ve tarlanın da yandığını belirtti. Rudav sitesinin verdiği habere göre Irak Kürt Bölgesi Peşmerge Komisyonu Başkanı Cuma günü yaptığı açıklamada Irak'ın kuzey bölgelerinde yaşayanların çok kötü durumda olduğunu ve Türkiye ordusunun kara ve hava saldırılarını takiben evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Irak Kürt Bölgesi parlamentosu yetkilisi Türkiye ordusunun son zamanlarda Kürt bölgesinde 8 yeni üs kurduğunu vurguladı. Bu yetkili savaş bölgelerindeki köylerin çok kötü durumda olduğunu, birçok çiftliğin ve tarlanın yandığını ve son operasyonlarda Darkar bölgesinde 17, Batifa bölgesinde 14 ve Kanimasi'de 7 köyün tahliye edildiğini ve sakinlerinin tazminat istediklerini söyledi. Geçtiğimiz 2 gün içerisinde Bağdat ve Erbil'den ortak bir parlamento heyeti köylere verilen zararını görmek için Dohuk'ta saldırıya uğrayan sınır bölgelerini ziyaret etti.
Siyonist askerler düşmanca eylemlerini sürdürerek Batı Şeria'da Filistinlilerle yeniden çatıştı. El Meyadin'in verdiği habere göre bugün yüzlerce Filistinli Siyonist rejimin yerleşim alanları inşa etme ve işgalcilerine karşı Nablus'ta protesto gösterisi düzenledi. Ancak gösteri Siyonist askerler tarafından bastırılmaya çalışıldı. Nablus'ta Siyonist militanlarla Filistinliler arasında çıkan çatışmada 4 Filistinli yaralandı, yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu belirtildi. Onlarca kişi de göz yaşartıcı gazdan etkilendi. Nablus'un güneyindeki Filistinliler, Cebel Sabih'te inşa edilen Siyonist yerleşim biriminin yakınında cuma namazı kıldı.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu toplantısındaki Suriye temsilcisi, Siyonist rejimin nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına uymamasına karşı uyarıda bulundu. Genç Muhabirler Kulübü'ne göre Suriye'nin Viyana'daki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yöneticiler Kurulu oturumundaki Suriye temsilcisi Hasan Hazur, Suriye'nin kapsamlı koruma anlaşması ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ilkeleri nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması kapsamındaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için işbirliği yaptığını, güvenlik önlemlerinin uygulanmasına ilişkin kurumun raporlarının bu işbirliğine tanıklık ettiğini belirtti.
El Kudüs El Arabi gazetesi yüzlerce Bahreynli'nin dün akşam Ali Halife hapishanelerinde koronavirüs hastalığı ve tıbbi ihmalden ölen Bahreynli siyasi tutuklu Hüseyin Berekat'ın şehadeti dolayısıyla Hamad bin İsa Ali Halife'yi protesto etti ve ona karşı sloganlar attı.
Ve son haberimiz, Ermeni Halk Radyosu'nun internet sitesine göre Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı daha önce sınır noktalarında Ermeni askerlerinin ateş açtığını ve iki ülke arasındaki ateşkesin ihlal edildiğini duyuran bir bildiri yayınlamıştı. Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti güçlerinin iki ülke sınırında mühendislik çalışmaları veya sözde sabotaj operasyonları yürüttüğünü ve ardından Ermeni güçlerine ateş açtığını belirten bir açıklama yaptı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz değerli dinleyicilerimiz. İlk yorumumuz, Amerika'nın yeni yaptırımları tek hedefle farklı yönlere hareket başlığını taşıyor. Amerika Hazine Bakanlığı dün bazı kişi ve kurumları İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu ve Yemen Ensarullah Hareketi'ne finans sağlamak bahanesiyle yaptırım listesini aldı. Amerika Hazine Bakanlığı bu bağlamda yayınladığı bildiride OFAC olarak bilinen Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin devrim muhafızları, Kudüs gücü ve Yemen Husilerine finans sağlamakta yardım ederek rol alanları yaptırım listesine aldığını duyurdu. Amerika Hazine Bakanlığı'nın bildirdiğine göre bu ülke 7 kişi, 4 firma ve 1 gemiyi yeni yaptırım listesine aldı. Bu girişim 132-24 sayılı yürütme kanunu uyarınca yapıldı. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü de aynı kanun uyarınca 2007 yılında yaptırım listesine alındı. Amerika Hazine Bakanlığı ayrıca bir başka harekette ve farklı bir yönde İran eski hükümet yetkililerinden üçünün adını yaptırım listesinden çıkarttı. Washington, İran petrokimya ürünlerini satın alma, pazarlama ve transfer etmek suçları ile yaptırım listesine aldı. İki firmayı da yaptırım listesinden sildi. Amerika Hazine Bakanlığı bu kararın yaptırım uygulanan söz konusu kişi ve kurumların durum ve davranışlarının değişmesi sonucu alındığını, davranışların değişmesi durumunda yaptırımları kaldıracağı sorumluluğunu gösterdiğini iddia etti. Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price da, 3 eski İranlı yetkiliye uygulanan yaptırımların kaldırılması ve halen Viyana'da Bercam nükleer anlaşmanın kaderini belirleme bağlamında süren müzakereler arasında hiçbir bağlantı olmadığını vurguladı.
Görünüşe göre Biden yönetiminin son kararları, yani yeni yaptırımların uygulanması ve eski bazı yaptırımların kaldırılması ile İran'a yaptırım siyasetlerinin devam ettiğini ve bunun bölgesel müttefiklerin gündeminde olduğunu, fakat aynı zamanda hüsnü niyetini de göstererek kendi tabirleriyle davranışları değişenlere uygulanan yaptırımları da kaldıracağını göstermek istiyor. Ancak bu konuda bazı hususlarda değinmek gerekiyor. Her şeyden önce Biden yönetiminin İran'a yönelik yeni yaptırım tutumu, birkaç yaptırımı listeden çıkartmak ve yerine daha fazla konuları İran'a karşı yaptırım listesine eklemek şeklinde özetlenebilir. Başka bir ifadeyle Washington benzer sahte eylemlerle ve İran ile Bercam anlaşması konusunda anlaşmaya varmak istediği iddiasını ispatlamak için daha önce yaptırım listesine alınan kişi ve kurumların artık bu listede kalmaları için bir sebep olmadığından yaptırımları iptal ettiğini göstermek istiyor. Fakat Biden hükümeti pratikte İran karşıtı hedefleri ve bölgesel siyasetleri doğrultusunda hala İran'a ve bölgesel müttefiklerine karşı yoğun baskılar uygulayarak devam ediyor. Amerika'nın yeni yaptırım kararındaki ikinci konu, yeni yönetiminin İran'a karşı eski hükümet Trump siyasetlerinden vazgeçtiğini iddia etmesine rağmen, gerçekte Biden başkanlık koltuğuna oturduğundan itibaren İran'a karşı yaptırım baskılarını çeşitli şekillerde vurgulayarak sürdürüyor ve hatta Viyana'da Bercam Anlaşması'nın canlandırılması müzakereleri sırasında bile bu konuda en az bir esneklik göstermedi. Üçüncü konu ise Biden yönetimi sadece Bercam Anlaşması'na aykırı olan yaptırımları iptal etmesini vurgulamasıdır. Bu yüzden Trump döneminde İran'ın terörizme destek verdiği boş iddialara dayanan yaptırımlarının kaldırma ihtimali bulunmuyor. Fakat İran, Trump döneminde uygulanan 1500 yaptırımın tamamının kaldırılmasını ve iptal edilmesini istiyor. Bu bağlamda Fransız siyaset uzmanı şöyle diyor. Hukuki açıdan Biden yönetiminin barcama dönmesi kolay değil. Zira İran açısından tüm yaptırımların kaldırılması Washington'un barcama dönme şartıdır. Bu yüzden Biden hükümeti siyasetlerinin bir nevi Trump'ın İran'a karşı başarısız ve zorba siyasetlerinin devamı olduğu söylenebilir.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz, müzakereler için Yemen Yüksek Siyasi Konseyi'nin 3 şartı başlığını taşıyor. Yemen Yüksek Siyasi Konseyi, Yemen halkının acılarına son vermeye yönelik her türlü girişimi olumlu karşılarken, gelecek müzakereler için 3 temel şart koştu. Yemen Yüksek Siyasi Konseyi, Yemen Cumhuriyeti'nin Yemen halkının meşru hakları ve hakimiyeti göz önüne alan tüm mesaj ve önerileri olumlu karşılayacağına dair daimi tutumunu vurgularken, gelecek görüşmelerde göz ardı edemeyecekleri 3 temel konunun şart olduğunu, bunların kuşatmanın kaldırılması, hava, kara ve deniz saldırıların durdurularak işgalciliğin son bulması ve yabancı güçlerin çıkması, ayrıca Yemen iç işlerine müdahale edilmemesi olduğunu belirtti. Suudi koalisyonun Yemen savaşı 75. ayını doldurmak üzere en az 17 bin Yemenli direkt savaş nedeniyle hayatını kaybederken on binlercesi de yaralanmıştır. Yemen kaynaklarının bildirdiğine göre en az 100 bin Yemenli savaştan dolayı veya dolaysız şekilde hayatını kaybetmişti. Bu arada hastalık, açlık ve yoksulluk ise savaşta birçok insanın yaşamını yitirmesine sebep olmuştur. Yemen ise söz konusu savaşta 21. asrın son 20 yılındaki en büyük insani faciayı yaşıyor. Öyle ki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de bu konuya itiraf etmiştir. Buna rağmen Yemen Yüksek Siyasi Konseyi'nin öne sürdüğü 3 şartın müzakereler için yapıcı olmasının ne anlamı olabilir? Birincisi, Yemen Savaşı'nın sırf günlük bombalama olayları olmamasıdır. En az 17 bin Yemenli direkt bombardımanlarda hayatını kaybetmiştir. Halbuki Yemen'de deniz, hava ve karadan uygulanan sıkı ambargo sonucu ölü sayısı 100 bini aşıyor. Bu yüzden çok boyutlu kuşatmanın insani boyutları son 75 ayda hatta günlük bombardımanlardan çok daha geniş çaplıdır.
Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah Salı günü yaptığı konuşmada bu konuya işaretle Suudi Arabistan ve Amerika'nın bu savaşı bitirmek istediklerini fakat Yemen kuşatmasının devam etmesini istediklerini belirtti. Fakat Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nce çok boyutlu kuşatma devam ederken savaşa son vermek anlamsızdır. Şartların ikinci anlamı, Yemen Yüksek Siyasi Konseyi'nin ülkenin bağımsızlık ve egemenlik hakkına vurgu yapması anlamındadır. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'e saldırarak ülkenin bazı coğrafi kesimlerini işgal ederek adeta aralarında bölüştüler. Bu ise Yemen toprak bütününün açıkça ihlalidir. Savaşın yabancı güçlerin Yemen'den çekilmeden sona ermesi ise ülkenin işgalinin devam etmesi ve Yemen'i bölme çabası anlamındadır. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti ise bu konuyu asla kabul etmeyerek ülkenin toprak bütünlüğü ve vahdetine vurgu yapıyor. Şartların üçüncü anlamı ise Yemenlilerin savaş meydanında Arabistan'a daha fazla hasar verme gücünde oldukları anlamındadır. Suudi Arabistan bir yandan Yemen'de işlediği cinayetler nedeniyle kamuoyu baskısı altındadır ve diğer yandan da Yemen halkı komiteleri ve ordu güçlerinin saldırılarından endişe ediyor. Ve son olarak Yemen Yüksek Siyasi Konseyi tarafından belirlenen 3 şart, Yemen'in bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve hakimiyetine yapılan vurgudur. Ve 3 şartın temin edilmesi ise Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin zaferini tamamlıyor. Bu bağlamda Yüksek Siyasi Konseyi, Yemen'in zafer eşiğinde olduğunu, zira kendi hakimiyet ve bağımsızlığını savunmada muzaffer olduğu ve kimsenin kaymumiyetini kabul etmediğinin altını çizdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Hicri Kameri bir zilkade Ehl-i Beyt halkalarının yedincisi İmam Musa bin Cafer aleyhisselamın kızının veladet yıl dönümüdür. Hicri Kameri bir zilkade 173'te Medine kentinde dünyaya gelen Hazreti Fatıma-i Masuma faziletlerin tecellisi sayılır ve İslami İran'da Hazreti Masume'nin veladet yıl dönümü kız günü olarak adlandırılmıştır. Biz bu yüce zatın hayatı ve kısa olarak yaşamıyla ilgili bugünkü sohbetimizde bu münasebetle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Din alimi Sayın Şeyh Yahya Kamacı hocamız bizimle birlikte. Yahya hocam hoş geldiniz, saygılarsınız efendim.
Hoş bulduk, sağ olasınız, teşekkürler. Allah sizlere bu konuda özellikle muvaffak eylesin inşallah.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi tabii şu sıralarda korona pandemisi dolayısıyla artık çeşitli yüce şahsiyetlerin türbeleri öyle eskideki olduğu gibi ziyaret edilmiyor. Ancak şimdi Kutsal Kum kenti halkı dükkanlar, evler, camiler ve tekkeleri ışıklandırıp süsleyerek bugün de tatlı dağıtırlar ve Hazreti Fatıma-i Masume Selamullah Aleyha'nın veladet yıl dönümünü kutlarlar. Siz bu yüce zatın yaşamıyla ilgili neler anlatmalıyız dinleyicilerimiz efendim?
Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve huve hayrul mu'in. Allah şimdi İslam alemine huzur versin. Özellikle rehberimiz Ayetullah Hamile'yi ve dünya şiyelerini tüm gazadan beladan muhafaza eylesin. Düşmanlarını islah ve illa zelil görsün inşallah. Ve dostlarını gol eylesin. Elbette Ayetullah rehberimiz de günümüzle ilgili Hazreti Masuma, Fatime-i Masuma aleyhisselamın tabi bir nevi torunlarından hesap olunmaktadır. Günümüz Masuma günüdür. Ve günümüz böylece vilayet günüdür. Günümüz aynı zamanda Fatime-i Masuma İmam-ı Rıza aleyhisselamın babasına has olan gündür. Fatime-i Masuma ismi Fatime'dir. Ve lakabı ise Masuma olup böylece Zilkade ayının birinde hicretten 173 yıl geçmişti. Mübarek gözlerini dünyaya açar. Ve aynı zamanda babası Hazreti Musa bin Cafer aleyhisselam ve annesi Necme Hatun olmaktadır. İmam Rıza aleyhisselamla beraber aynı baba ve anneden dünyaya gelmiş durumdalar. Böylece 28 sene yaşamıştır, yaşamını sürdürmüştür. Şehadetle böylece ömrü sonuçlanmıştır. Evet, İmam-ı Musa-i Kazım aleyhisselam Fatime-i Masume onlardan dünyaya geldikten tabi bir müddet sonra Abbasiler tarafından zindana atılıp ve baskılar nedeniyle, işkenceler nedeniyle zindanda zehirlenerek böylece şehadete erdirilmişti. İşte Hazreti Masume ise küçük yaşlarda baba tarafından yetim kalır. Ama bunun yetimliğini bilmesin diye Hazreti İmam-ı Rıza Ali İbni Musa Rıza aleyhisselam bacısını yanına alır ve onun eğitimini sağlar, onu büyüter ve yönlendirir. Tabi bu hicretin 200'üne kadar devam eder. Hicretin 200'ünde işte o zaman Abbasiler tarafından Mamun er-Reşidillah'ın böylece İmam-ı Rıza aleyhisselamı zoraki istemeden imam mecbur kılar. Medine'den Khorasan'a doğru hareketini sağlar. Böylece Khorasan'a geldiğinde İmam Rıza'nın bacısı Fatime-i Masum'a böylece bir sene müddetiyle yalnız kalır. En sonunda garipliğini gidersin veya diğer bir deyimle İmam-ı Rıza aleyhisselam kardeşinin sözüyle, davetiyle Medine'den Merve doğru çıkar yola. Veya Khorasan'a gelmek ister. Hem hasret giderilsin, hem gariplik giderilsin, hem de kardeşi İmam Rıza'yı ziyaret dolayısıyla. Bu gelirken en az 23-24 tane de kervanında İmam-ı Musa-i Kazım'ın torunlarından ve yakınlarından böyle bir kendisiyle beraber getirir. Evet, bunlar gelirken kervan Merve ulaşır. Ondan sonra Save denilen kumun yanında bir şehre ulaşır. O Save'de işte Vahhabi yandaşları ve Ehl-i Beyt düşmanları yaşamaktayken bunların geldiğini görürler. Bunların geldiğini görünce o kervana saldırıda bulunurlar. Böylece o kervanda bulunan erkekler şehadete ulaşır ve bir kısmını zehirle dünyadan götürürler. Bu anda hanım Fatime-i Masume'ye de zehir vermişler diye bir kov vardı. Zehirlemişler veya o çektiği eziyetlerin, işkenceden veya aldığı yaralardan dolayı Fatime-i Masume Meşhede, yani kardeşinin yanına gitmekte zorluk çeker. Başarılı olamaz, yolunu kuma döndürür. Niye kuma döndürür? Çünkü der ki, benim kardeşim öyle derdi ki, kumda bizim şiyelerimizden sadık insanlar mevcuttur. Kum bizim şiyelerimizin şehridir. Orada vefa çoktur, onun için beni kuma götürün. Çünkü kum ile meşhed arasında mesafe çoktur, oraya gitmem mümkün değil. Çünkü rahatsız, zehirlenmiş veya hastalık nedeniyle orada yaşamak mecburiyetinde kalacaktır. Evet, kuma varır. Kumda 15-17 gün arasında hastalık nedeniyle dünyadan gider. İşte 28 yaşında hasretini gidermeden, kardeşine kavuşmadan, böylece Abbasiler tarafından yapılan eziyet ve zahmetler karşısında Fatime-i Masume o şehadet şerbetini içer ve böylece dünyasına veda eder. Evet. İşte imamı sevmek ve imama dost olmak, imama yakınlık göstermenin de her ne kadar tatlılığı varsa bir o kadar da işte acısı vardır ve yaşamak mecburiyetindesin. Her acının da bir tatlısı vardır. İşte o şehadet karşısında da Allah Tebarek ve Teala kendisine Fatime-i Masum'un, Masume'nin de onun sevdiklerine cennette yer ayırmıştır. Allah Teala cümle sevdiklerine o yeri nasip etsin inşallah.
Amin. Hocam çok teşekkür ederim bu konuda bizimle görüşlerinizi paylaştığınız için efendim. Çok teşekkür ederiz. Sizi Allah'a ısmarlıyoruz.
Ben
çok
teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür.
Sağ olun. Allah'a başarılı olsun. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alemi Sayın Şeyh Yahya Kamacı hocamızla Hazreti Fatıma-i Masuma Selamullah Aleyha'nın mübarek doğum günü yıl dönümü münasebetiyle ilgili görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aydın Gelecek.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zaferi kavuştuğu günden bu yana İslami nizamın yeni İslami medeniyeti inşa etme doğrultusunda aydın bir gelecek vaat eden kazanımlarını sizlerle paylaştığımız dizi sohbetimizin 6. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte dinleyelim.
Bundan önceki birkaç bölümde İran'ın İslam İnkılabı zaferinden önceki siyasi, iktisadi, askeri, kültürel ve sosyal durumlarına kısaca göz atarak İslam İnkılabı'nın bu alanlarda ne denli muazzam getirileri olduğunu belirlemeye çalıştık. Kuşkusuz İran İslam İnkılabı'nın en büyük getirisi ülkeyi tüm alanlarda bağımsızlığa kavuşturmasıdır. Oysa Pehlevi rejiminin en bariz özelliği başta Amerika olmak üzere batılı ecnebi odaklara bağımlılığıydı.
Bağımsızlık, İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusu İmam Hümeyni açısından İslam İnkılabı'nın en önemli ülküleri ve endekslerinden biriydi. İmam Hümeyni'ye göre bağımsızlığın icabi ve selbi olmak üzere iki boyutu vardır. Bağımsızlığın selbi boyutu bilinen sömürüyü yok etmesi ve ne doğu ne batı hükümetinin gerçekleşmesi için zemin oluşturmasıdır.
İmam Hümeyni, İran İslam İnkılabı'nın hedeflerinden birini ecnebi ellerin İslam ülkeleri üzerinden kesilmesi, bağımsızlık köklerinin kurutulması, sultanın bertaraf edilmesi, istikbar karşısında zafiyet ve gevşeklik hissinin giderilmesi, sömürünün engellenmesi, sömürücü güçlerin çıkarlarından kesilmesi ve tek kelimede dış sömürüden bağımsızlık kazanılması şeklinde belirlemiştir. İmam Hümeyni başladığı hareketin sömürü karşıtı olduğuna vurgu yaparak İslam İnkılabı'nın amacını emperyalist ülkelerin uydusu olmaktan kurtarmak ve sonuçta süper güçlere gelmek ve bu durotuda ecnebi cani elleri kesmek ve dünyada sömürücü güçleri inzivaya itmek ve ayrıca başta Siyonizm olmak üzere emperyalistlerin bölgedeki uşakları ile mücadele etmek şeklinde tanımlamıştır.
İcabi bağımsızlığa gelince İmam Hümeyni'ye göre İran İslam İnkılabı'nın amacı ülkenin bağımsızlığını siyasi, askeri, kültürel, sosyal, ideolojik ve iktisadi gibi açılardan temin etmekti. İmam, işi vatanını seven güvenilir gençlere emanet etmek ve ülkeyi kendini yeter hale getirmek ve kaynaklarını halkına ulaştırmak ve eğitim kurumlarının fikri bağımsızlığını sağlamak gibi durumlar bağımsızlığın gerçekleşmesi için önemli ön şartlar olduğunu belirterek şöyle diyor. Her şeyimiz bağımsız olmalıdır.
Bağımsızlık, bağımlı olmakla bir arada olamaz. Yani kültürümüz bağımlı olursa bağımsız sayılmayız. Ekonomimiz bağımlı olursa bağımsız sayılmayız.
Bir ülkede yetkilileri seçmek ve atamak en ilkel haklardan biri sayılır. Ancak Pehlevi rejiminde Batı'ya olan bağımlılık, başbakan, bakanlar ve diğer yetkililerin Batı'nın doğrudan gözetiminde seçilmesine kadar fazlaydı. Yani ülkenin Batı uşağı, siyasi şahsiyetleri Rıza Han'dan oğlu Mehmet Rıza'ya ve saraydakilere kadar Amerika ve İngiltere tarafından seçilmeliydi ki bu da Pehlevi rejiminin kayıtsız şartsız bağımlılığından kaynaklanıyordu.
İmam Hümeyni'nin halefi İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamini bu konuda şöyle buyuruyor. İnkılaptan önce ülke siyasi açıdan bağımlıydı. Yani hükümet ister Muhammed Rıza ister kurumları hepsi Amerika'ya itaat ediyordu. Amerika'dan bir işaret bekleniyordu. Yine birçok kanıt mevcuttur. Adamın biri kalkıp buralardan Amerika'ya gidiyor. Doktor Emini, İran'da başbakan olmak için Amerikalıları ikna etmek için. Döndü, başbakan oldu. Bir iki yıl sonra Şah ona karşıydı, kalkıp Amerika'ya gitti. Amerikalıları ikna etti. Onu başbakanlıktan azletmek için. Döndü, başbakanı azletti. Ülkemizin hali böyle bir şeydi. Başbakanı seçmek, ülkenin şahını seçmek, ülkenin başını seçmek için Amerika'nın onayı ve rızası gerekiyordu. Birçok konuda Şah Amerika elçisini, İngiliz elçisini sarayına davet ediyor ve alacağı kararı onlara anlatıyordu. Eğer onlar karşı çıksaydı karar uygulanmıyordu. Bu siyasi bağımlı olmaktır. Amerika'ya tabi olmaktır. Amerika'dan önce de İngilizlere tabi olmaktır. Rıza Han'ı İngilizler iktidarın başına getirdi. Ancak ne zaman artık onların işine yaramadığını görünce de kendileri iktidardan azlettiler. Ülkeden kovdular. Oğlunu iş başına getirdiler. Bu inkılaptan önceki durumdu. İnkılap oldu, ülke siyasi tam bağımsızlığa kavuştu.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei bir başka yerde İran İslam İnkılabı'ndan sonra ülkenin bağımsızlığı hakkında şöyle buyuruyor. İran İslam İnkılabı'nın en büyük işi Amerika'nın elini ülkenin üzerinden kesmekti. İran İslam İnkılabı'nın en büyük onurlarından biri de Amerika'nın nüfuzunu, elini ve köklerini ve bu ülkede tüm bağlarını kesmek oldu.
İran İslam İnkılabı zafere kavuşunca İran'ın siyasi ve askeri açılardan bağımlı olduğu tüm ülkelere olan bağımlılığı kesildi ve İran'ın stratejik şiarı olan ne Doğu ne Batı İslam Cumhuriyeti şiarı tüm dünyaya ulaştı. İran milleti İslam Cumhuriyeti ile kelimenin tam anlamıyla ülke yöneticilerini seçmekte bağımsızlığını, gerçek tadını idrak etti ve bundan sonra ecnebilere müdahale izni vermedi. İran'ın dış politika alanında bağımsızlığı da kayda değer hale geldi ve inkılaptan önce bölgede batılı devletlerin jandarmalığını yapan İran, bugün bölgenin en güçlü ve en etkili devletidir. İran'da birkaç asırlık zayıf ve ecnebilere bağımlı saltanat düzeninden sonra İslam İnkılabı bu ülkeyi hak ettiği konuma kavuşturdu. Şimdi İran milleti yetkililerini yaptıkları seçimlerle belirliyorlar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei bu konuda şöyle buyuruyor. Ülkenin en üst düzey yetkilisi, rehberi, cumhurbaşkanı, diğer yetkililer hepsi milletin seçimiyle sorumluluk üstleniyor ve iş başına geliyor ve millete hesap vermeleri gerekiyor. Bu en önemli değişikliklerden biriydi. Bu değişikliği İslam İnkılabı yaptı. Dolayısıyla inkılaptan sonra milli çıkar kavramı da değişti. Yeni kriterlere değişti. İnkılaptan sonra arz ettiğim gibi diktatörlük demokrasiye dönüştü. bağımlılıklar siyasi bağımsızlığa dönüştü, geri kalmışlık önemli ilerlemelere dönüştü, altyapılarda, insan gücünde de nanoteknoloji, biyoteknoloji ve büyük sanayi alanlarında şimdi İran dünya ülkeleri arasında en üst sıralarda yer alıyor. İran bilim ve yüksek eğitim vesaire alanlarda da bayağı ilerledi. Tüm bunları bizim inkılapçı kimliğimiz yarattı. İslam inkılabı bölgede ve dünyada da önemli değişikliklere imza attı ve ecnebi sultasından kurtuluş modeli oldu.
İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusu İmam Hümeyni de bu konuda şöyle buyuruyor. Sizler inkılap ettiğinizde, kıyam ettiğinizde zalim Amerika ve zalim Sovyetler Birliği karşısında durabileceğini hem kendiniz inandınız hem mustazaf milletlere inandırdınız. İmam Hümeyni ayrıca İran İslam Cumhuriyeti dünyanın özgürlükçü, hür ve mustazaf milletlerin hamisi ve destekçisi olduğunu belirterek şu vurguyu yapıyor. Ben bir kez daha sağ ve sol süper güçlerin pençelerinden kurtulmak için mücadele veren tüm hareketleri, cepheleri ve grupları desteklediğimi ilan ediyorum.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zafere kavuştuğu günden bu yana İslami nizamın yeni İslami medeniyeti inşa etme doğrultusunda aydın bir gelecek vaat eden kazanımlarını sizlerle paylaştığımız dizi sohbetimizin 6. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi tilavetler.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karelerini tanıttığımız dizi sohbetimizin 15. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Üstad Abdülbasit cazip, şeffaf ve canlı sesi ve güzel kıraatleriyle gönülleri fetheden ve dinleyenlere adeta yeni bir dirilik kazandıran tilavetleri yaratan bir kariydi.
Geçen bölümlerde Kur'an-ı Kerim tilavetinde bir kuşağın parlayışından söz ettik. Ve dedik ki bu kuşak tilavetin büyük üstadı Şeyh Mustafa İsmail ile başladı. Yeni doğan bu kuşak tilavetlerinde sadece ayetlerin manaları üzerinde durmadı, aynı zamanda yeni ve muhteşem tarzları da yaratarak tilavet tarihinde adını altın harflerle yazdırdı. Şeyh Mustafa İsmail, Abdülbasit Muhammed, Abdülsamed, Muhammed Sıddık, Meşavi, Şeyh Mahmud Hussari, Ebu Laynen Şavşa ve diğer birçoklarının adı ebedileşti.
Ancak bu arada Şeyh Abdülbasit Muhammed Abdülsamed tilavet büyükleri arasında adeta bir yıldız gibi parlayan bir üstad olduğu söylenebilir. Üstad Abdülbasit, cazip, şeffaf, canlı sesi ve güzel kıraatleriyle gönülleri fetheden ve dinleyenlere adeta yeni bir dirilik kazandıran tilavetleri yaratan bir kariydi. Üstad-ı Abdülbasit'e 20. yüzyılın tilavet sultanı lakabı verildi. Şimdi ilk önce üstad'dan Meryem suresinin tilavetini hep birlikte dinleyelim.
Ya Zekeriya, inna nebşuruke bi gulamin
رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا.
Üstad Abdülbasit 1927 yılında Mısır'ın güneyinde Armand kentine bağlı bir köyde dünyaya geldi. Abdülbasit Kur'an-ı Kerim ile iç içe yaşayan bir ailede yetişti. Büyük babası Abdülsamed köyün takvalı insanlarından ve Kur'an-ı Kerim hafızı ve dedesi Ebu Davud da takvalı ve Armand kentinin önde gelen büyüklerindendi. Abdülbasit'in babası da Kur'an-ı Kerim hafızlığı ve tecvid dersi veren bir alimdi. Böylece Abdülbasit bu manevi dayanak ve destekle henüz 6 yaşındayken Armand kentinde Kur'an-ı Kerim medresesine gitti ve 10 yaşına geldiğinde Kur'an-ı Kerim'in tümünü hafız oldu.
Üstad Abdülbasit bu konuda şöyle diyor: "Ben ta çocukluk çağından Kur'an-ı Kerim aşığıydım ve Allah'tan bir gün ünlü bir kari olmayı niyaz ediyordum." Abdülbasit, çocukluk çağına itibaren Şeyh Rafet ve Şeyh Şöşai tilavetlerine özel ilgi duyuyor ve bu büyük karilerin tilavetini dinlemek için uzun yolları kat ediyordu. Üstad Abdülbasit bu durumu şöyle anlatıyor: "O dönemde sadece kahvehanelerde radyo bulunuyordu ve bir kahvehaneye varabilmek için uzun bir yolu kat etmek gerekiyordu. Bizim evden oraya 3 kilometrelik yoldu. Ben bu yolu yaya gidiyor ve orada Kur'an-ı Kerim tilavetini dinliyordum. Ben Şeyh Rafet'in her hafta 2 kez Pazartesi ve Cuma günlerinde radyoda tilavet programı olduğunu biliyordum."
Üstad Abdülbasit ergenlik çağında da Kur'an-ı Kerim celselerine katılıyor, böylece çeşitli karelerin kıraat tekniklerini öğrenmeye çalışıyordu. Üstad Abdülbasit bu konuda şöyle diyor: "Ben babama kıraat ilmini öğrenmek ve ünlü bir kari olmak istiyorum dedim. Babam da beni teşvik etti. Babam beni Mısır'ın kuzeyindeki Tanta kentine göndermek ve Üstad Muhammed Selim'in Kur'ani ilimler ve kıraat derslerine katılmamı istiyordu. Ama birden Üstad Selim'in kendisi Armand kentine geldi ve burada Kur'an-ı Kerim meraklılarına ders vermeye başladı. Kentin Kur'an-ı Kerim hayranı olan insanları üstadı yoğun ilgiyle karşıladı. Ben de üstadın derslerine katılarak yedili kıraat ilmini öğrendim. Üstad Selim benim çok ilgi duyduğum ve yetenekli de olduğumu fark etmiş olacak ki beni bu yolda teşvik ediyordu. Üstad beni Kur'an-ı Kerim celselerine götürmeye başladı ve neredeyse beni kendi evladı gibi görüyordu. Sonunda yedili kıraati 12 yaşımda ve onlu kıraati de 14 yaşımda öğrendim."
Üstad Abdülbasit sadece güzel, güçlü bir ses ve uzun nefesi sahip bir kari değil, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim ve kıraat tekniklerini öğrenmekte de yüksek zekaya sahip biriydi. Öyle ki hocasını hayrete düşürüyordu. Üstad Abdülbasit sadece Kur'an-ı ilimleri öğrenmekte kalmıyor, aynı zamanda her ayetin anlamını da üstadından büyük bir titizlikle öğreniyordu. Zira ayetlerin manalarına göre unutulmaz tilavetler yapmak ve Kur'an-ı Kerim ayetlerini derin manaları temelinde tilavet etmek istiyordu.
1950 yılında Üstad Abdülbasit'in hayatında ilginç bir hadise meydana geldi. Üstad Abdülbasit o sırada henüz 23 yaşındayken başkent Kahire'ye gelmişti. O günlerde İslam peygamberinin kutlu veladet yıl dönümü dolayısıyla Hazreti Zeynebiye Camii'nde şenlik düzenlenmiş ve kıraatin Şeyh Abdülfettah Şuşa'i, Üstad Mustafa İsmail, Üstad Abdülazim Zahir ve Üstad Ebu'l-Ayneyn Şuşa da oradaydı. Gece yarısı olmuş ve Zeynebiye Camii Ehl-i Beyt sevenleri ile dolup taşmıştı. O sırada Üstad Abdülbasit'in yakınlarından biri, meclisi düzenleyenlerden genç ve yetenekli Abdülbasit'in 10 dakika Kur'an-ı Kerim tilavet etmesine izin vermelerini istedi. İzin verildi ve Üstad Abdülbasit o büyük kalabalığın önünde Ahzab suresini müthiş, güzel bir şekilde tilavet etti. En başta herkes sessizlik içinde bir genç kari nasıl büyük karilerin yerinde oturduğunu merakla izliyordu. Fakat bir iki dakika sonra üstadın melekuti sesi orada bulunanları öylesine etkiledi ki her taraftan tekbir sesleri yükselmeye başladı. Camide bulunanların anlatılamaz alkışı 10 dakikalık tilavetin tam 1,5 saat sürmesine yol açtı. Orada bulunanlardan biri durumu şöyle anlattı. Üstad Abdülbasit'in tilaveti sırasında öylesine bir manevi ve melekuti atmosfer hakim olmuştu ki sanki caminin sütunları ve duvarları da Allah'ı tenzih ve tesbih ediyordu.
Unutulmaz tilavetten sonra Üstad Abdülbasit radyoya davet edildi. Üstad önce bu daveti kabul etmedi. Fakat radyo yetkilileri ısrar edince bu kez istihare etti ve böylece radyoda tilavet etmeyi kabul etti. Üstad Abdülbasit bu konuda da şöyle diyor. Ondan sonra her ayda veya her 1,5 ayda bir radyoda tilavet programım vardı. Sabah namazımı Hazreti Zeynep makamında kıldıktan sonra oraya yakın olan radyoya kadar yürüyor ve sabah 6:30 ila 7 arasında Kur'an-ı Kerim tilavet ediyordum.
Gerçekte İslam peygamberinin kutlu veladet yıl dönümünde tilavet, Üstad Abdülbasit Muhammed Abdülsamed'in evrenselleşmesinin başlangıç noktası oldu. Ve daha sonra sadece Mısır halkı değil, başka ülkelerin Müslümanları da Üstad'ın melekuti sesine hayran oldu. Evet değerli dinleyicilerimiz, bir sonraki sohbetimizde Üstad Abdülbasit'in hayatı ve unutulmaz tilavetlerinden yine bahsedeceğiz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karilerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin 15. bölümünün sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran ve Hindistan işbirliği alanları ve fırsatları.
Değerli dinleyiciler, İran ve Hindistan işbirliği alanları ve fırsatları isimli sohbetimizin 3. bölümüyle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde İran İslam Cumhuriyeti ve Hindistan'ın medyatik, bilimsel ve sağlık alanlarındaki işbirliğini ele alacağız.
İran-Hindistan arasındaki medya ilişkileri, siyasi ve iktisadi ilişkilerin gelişmesine paralel olarak önemli ölçüde büyümediğini söylemek mümkün. Bu sorun Hindistan ve bölgedeki bazı ön yargılı medyanın İran'a ve iki ülke arasındaki dostane ilişkilere karşı sesini yükseltmesine neden oldu. Bununla birlikte İran ve Hindistan arasındaki kültürel homojenlik sebebiyle İran'ın Hint radyosu ve Hindistan'ın Farsi radyosu da dahil olmak üzere iki ülkenin medyası karşılıklı işbirliği için iyi sebebe sahip olmuşlardır. Özellikle Hindistan'ın Fars dilinin ikinci vatanı olduğundan ve birçok Farsça şiir söyleyen ve yazı yazan şair ve yazarın Hindistan'dan doğduğundan dolayı bu durumun önemi daha da artmaktadır.
Hindistan'daki Fars dilinde gazetecilik de uzun bir tarihe sahiptir. Farsça gazeteciliğinin İran'a giriş kapılarından biri de Hindistan, özellikle de Mumbai'dir. Bu nedenle bazıları Hindistan'ı Kacar döneminde İran basınının yazı işleri ofisi olarak görüyor. İran İslam Cumhuriyeti ile Hindistan arasındaki medyatik ilişkiler, kültürel, medeniyetsel ve dilsel benzerliklere rağmen istenilen düzeyde değildir. Halbuki bu durum iki ülke arasında hem ikili hem de bölgesel ve uluslararası medya kuruluşları şeklinde medyatik işbirliği için iyi gerekçe sağlamıştır. İran ve Hindistan haber ajansları arasında da büyük işbirliği ve potansiyel vardır. Bu konu Hindistan'ın Tahran Büyükelçisi Gaddam Deharmandra'nın İran haber ajansına 2019 yılında yaptığı görüşmede vurgulanmıştır.
İran ile Hindistan arasında uzun süredir devam eden ilişkilere değinen Deharmandra, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ruhani ve Hindistan Başbakanı Modi'nin son yıllarda Tahran, Delhi ve New York'ta 4 kez görüştüklerini, iki taraf her zaman mevcut zor durumun üstesine gelmek için işbirliğini genişletme ihtiyacını açıkladıklarını ve bu görüşmelerin daima yapıcı olduğunu belirtti. Hindistan'ın Tahran'daki büyükelçisi, başta eğitim, medya, spor ve turizm olmak üzere çeşitli alanlarda İran'la ilişkilerini geliştirmenin önemini vurgulayarak her yıl yaklaşık 100 Hindistanlı İran'a seyahat ediyor. Bunların çoğu Necef ve Kerbela'ya gidiyor. Ayrıca yaklaşık 10 bin Hintli öğrenci İran'da eğitim görüyor, dedi.
İran İran ile Hindistan arasındaki işbirliğinin geliştirmesi için en önemli alan ve sahalar arasında turizm, bilim, edebiyat ve sağlık sektörleri yer alıyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin katılımıyla 28. Yeni Delhi Kitap Fuarı'nın da aralarında bulunduğu uluslararası sergilerin düzenlenmesi, Yeni Delhi ve Tahran arasında kültür, turizm, bilim ve edebi işbirliğini geliştirmeleri için iyi bir fırsat sağladı. 2019'da düzenlenen fuarın oturum aralarında Hindistan Kültür ve Turizm Bakanı Sinhal Patel, iki ülke arasındaki kültürel ve medyatik ilişkilerin dinsel benzerlikler nedeniyle derinleşeceğini umduğunu ifade etti. Hindistan, İran'ı her zaman iyi bir ortak ve dost ve komşu olarak görmüş ve bu da Yeni Delhi ve Tahran arasındaki ilişkileri genişletecek ve derinleştirecektir. Özellikle de turizmde dikkate alınması gereken birçok fırsatın olduğu söylenebilir.
İran Dönem Kültür ve İslami İrşad Bakan Yardımcısı Muhsin Cevadi, 2019'da Yeni Delhi Kitap Fuarı'nın oturum aralarında dönemin Hindistan Kültür ve Turizm Bakanı ile yaptığı görüşmede şunları söyledi. İki ülke arasında kültürel ilişkileri derinleştirmek ve genişletmek yönünde çaba göstermeliyiz. İran ve Hindistan arasındaki ilişkiler sevgi ve dostluğa dayanıyor ve bu durum geçmişte de görülmüştür. Geçmişte birçok şair ve yazar İran ile Hindistan arasında seyahat ederlerdi. Bu da aynı hususa işaret etmektedir. Cevadi'ye göre iki ülke arasındaki ilişkileri genişletmenin yollarından biri kültür turizmidir. Cevadi sözlerine şunları da ekledi. İran ve Hindistan arasında kültür turizmini teşvik etmek için iki ülkenin kültürel alanlarını belirlememiz gerekiyor. Her iki ülkede de iyi bir potansiyelin olduğu sanat, sinema ve tiyatro alanlarında işbirliği yaparak kültür ve ekonomiye de önemli bir katkı sağlamayı umuyoruz.
Şüphesiz İran ve Hindistan arasında öğrenci, profesör ve yazar takısı iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesine büyük katkı sağlayabilir. İran defalarca yeni nesli ve genç kuşağı Hindistan kültürü ile tanıştırmak için yeni nesil Hint yazılarını yayımlamaya hazır olduğunu, bunun karşılıklı olarak yapılması gerektiğine vurgu yapmıştır. Ayrıca sağlık turizmi veya tedavi turizmi de İran ile Hindistan arasında işbirliği potansiyeli yaratacak alanlardan biridir. Diğer işbirliği alanlar arasında din turizmi alanındaki işbirlikleridir. Hindistan'ın nüfusu yaklaşık 1 milyar 300 milyon kadardır. Bunların 200 milyonu aşkını Müslümandır. İran'ın dini merkezleri sayılan Rezevi Horasan, Meşhed ve Kum, hatta Şiraz gibi şehirleri Hindistan'dan din amaçlı seyahat eden turistler için güzel bir destinasyon sayılır.
İran ile Hindistan ilişkilerinin başlamasının 70. yıl dönümü dolayısıyla İran'da Rıza Abbasi Müzesi eserlerinden oluşan Hindistan'ın İran'daki kültürel mirası fuarının düzenlenmesi, Fars Körfezi kıyılarında Hint kültür anıtları fotoğraf sergisi, Daryush Ekberzade fotoğraf koleksiyonu ve İran'daki çocuklar ve ergenler perspektifinden Hint resim sergisinin düzenlenmesi, İran iki ülkenin kültürel işbirliğini geliştirmek için etkili adımlar attığını gösterdi.
Ortak geleneksel ve kültürel geçmişten yola çıkarak İran filmleri Hindistan'daki sinema severler arasında çok popüler olduğu ve İran sanat sinemasının Hindistan'da çok beğenildiği söylenebilir. İslam devriminden sonra İran ve Hindistan arasında ortak kimi filmler ve diziler çekildi ve yapıldı. Hindistan film festivallerinde İran filmlerinin yaygın varlığı dikkat çekicidir ve bazı İran filmlerinin gösterimi Hintli izleyiciler tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Bu da Hindistan'daki İran sinemasının popülaritesini gösteriyor.
İran-Hindistan ilişkilerini geliştirmek için kültürel, medyatik, edebi ve bilimsel kapasiteleri kullanmak sadece Hint-İran halkının ortak yönlerini ve görüşlerini güçlendirmekte kalmıyor. Aynı zamanda Tahran, Yeni Delhi ilişkilerinin gelişmesine karşı çıkan ülkelerin olumsuz propagandasını etkisiz hale getiriyor. Bu nedenle ekonomik ve siyasi ilişkileri geliştirme çabalarına ek olarak iki ülke arasında kültürel ilişkilerin daha da genişletilmesi gerekiyor.
Değerli dinleyiciler, İran ve Hindistan İşbirliği Alanları ve Fırsatları isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim. Değerli dinleyiciler, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim başlıklı sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Programımız boyunca her ayetin Kur'ani noktalarını, ayetlerin tefsirine göre ve bu semavi kitabın başından sonuna kadar sürekli bir şekilde sizlerle paylaşmak ve böylece ilahi marifin sonsuz denizinden bir damla olsun yararlandırmak istiyoruz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Önce Bakara suresinin 19. ayetine kulak verelim.
Bismillahirrahmanirrahim. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين.
Yahut onların durumu gökten yoğun karanlıklar içinde gök gürültüsü ve şimşekle sağanak halinde boşanan yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. Ölüm korkusuyla yıldırım seslerinden parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. 17. ayette Yüce Allah, münafıkları nur ve ışıklarını kaybeden ve yolda kalan ve karanlıklar içinde şaşkın şaşkın dolaşan ve geriye dönüş yolları olmayan kimselere benzetmiştir. Bu ayet ise şöyle buyurmakta: münafıklar adeta çamura saplanmış ve sağanak yağış, gece karanlığı, şimşeklerin ışığı ve gök gürültüsünün sesi ve ölüm korkusu onları sarmış kimseler gibidir. Ancak onların ne yağmurdan korunacak bir sığınağı, ne karanlığa karşı bir ışığı, ne de ölümcül şimşeğin sesine karşı huzurlu bir kulağı veya ruhu vardır. Bu ayeti kerimeden şunu öğrenmekteyiz. Münafıklar sorunlar ve kaygılar içinde bocalamaktadır. Ve bu dünyada bile sürekli ıstırap ve kaygı içindedirler. Ölüm korkusu sürekli münafıkların kulağında çınlamakta ve onların ruhsal huzurunu bozmaktadır. Yüce Allah sürekli münafıkları gözetlemekte ve onların komplolarını ifşa etmektedir. Nifakın sonu küfürdür. Münafıkların yağmurdan payı ölümcül şimşeklerdir. Kur'an-ı Kerim insanlara nazil olan ilahi rahmettir. Lakin münafıklar için rezil olmaları ve zillete düşmelerinin sebebi ve tehlike çanıdır. Evet değerli dinleyicilerimiz, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler için Tahran'daki fax numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.